Çınaraltı. Sevgili dinleyiciler, TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından yayınlanan Bir Çınaraltı programına hoş geldiniz. Evet, hepinize TGRT FM çalışanları adına saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, Amerika'yı keşfeden kimdir diye soracak olursanız hemen herkes size Christoph Kolomb'un ismini söyleyecektir. Gerçekten Amerika'yı keşfetmek maksadıyla değil belki ama yeni karalara ulaşmak maksadıyla yaptığı yolculuk neticesinde Amerika'ya ilk defa varan batılı kaşif Christoph Kolomb'tur. Ama ne çare ki Amerika'yı keşfettiğinin farkında değildi Christoph Kolomb ve Amerika'yı keşfettiğinin şuuruna varmak Amerigo Vespucci adına başka bir denizci kaşife nasip oldu. Ve o zat bu yeni bulunan kıtaya ismini verdi. Ancak yeni buluşların ışığında ilgi çekici bir iddia ortaya atıldı yakında zamanda sevgili dinleyiciler. Amerika'yı ilk gören bir Türk denizcisidir. Evet, Doğu'nun o efsunlu güzelliğine, zenginliğine kavuşabilmek için İpek yolunu, efendim Çin ve Hindistan yolunu bulabilmek hayallerini gerçekleştirebilmek düşüncesiyle bu Christoph Kolomb pek çok devlet adamının kapı eşiğini aşındırmıştı. Fransa hükümetinden, İngiliz krallığından, Venedik Cumhuriyeti'nden, efendim Sidonya ve Medina dukalıklarından yeterince yüz ve yardım bulamamıştı. O sıralarda Fatih Sultan Mehmed'in büyük oğlu Sultan II. Bayezid, Cem Sultan gailesini ortadan kaldırdıktan hemen sonra Osmanlı Devleti'ni denizlerde hakim kılmak, Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmek ve tabii bütün ticaret yollarını ele geçirmek için büyük bir teşebbüste bulunmuştu. Bu projelerini tahakkuk ettirecek kişileri temin maksadıyla birçok korsan ve reisi İstanbul'a davet ettirmişti. İşte bunların arasında meşhur Kemal Reis de vardı. Böyle çok cazip bir vazifeyi alabilme arzusuyla herkesten önce harekete geçti Eğriboz azaplarının reisi Kemal Reis. Kendi küçük deniz gücüyle kıyaslanamayacak kadar muazzam bir donanmaya sahip İspanya'ya doğru dümen kırdı. Bütün sahilleri vurdu, sayısız değerli hediyeler toplamış ve yolu üzerindeki Malta Adası'nda yağmalayarak pek çok esirle beraber İstanbul'a Sultan II. Bayezid'in huzuruna varmıştı. Sarayda çok büyük bir mazhariyete kavuştu Kemal Reis. Daha sonra Osmanlı donanmasının bütün gemileri verildiği halde, kendi başına buyruk yaşamaya alıştığından, ayrıca daima tavizden ve tabaspustan, yaltaklanmadan uzak durma arzusundan dolayı kaptanı deryalık unvanını almak istemedi. Avrupa sahil şehirlerine korku saldı Kemal Reis ve Akdeniz'i devamlı kontrol altında tutma gayretleri zaman zaman Atlas Okyanusu'na da taştı. Hatta daha da fazlalaştı, Kuzey Avrupa'ya, uzak denizlere, sıcak denizlere, Antillere doğru genişledi. Osmanlı vakanüvisleri, yani günü gününe tarih yazarları, Kemal Reis öncesi ve sonrası deniz faaliyetlerimize tam bir açıklık getirebilecek el yazmaları bırakmadılar. Ama dış kaynaklı pek çok eser Türk reislerin ve Cezayirli Türk deniz kahramanlarının kahramanlıklarını, bilhassa Kemal Reis'in kahramanlıklarını anlatmaktadır. Bu yabancı kaynaklarda meşhur Kristof Kolomb'un Aragon Kralı Ferdinand ve bilhassa Kraliçe Isabella'dan yakınlık görerek yardım almasından daha önce Osmanlı Devleti'ni ziyaret ettiği açıklanıyor. Kolomb, Sultan II. Bayezid'in huzuruna varmış, el etek öpmüş ve projesini tesirli ifadelerle padişaha arz etmişti. Padişah da zaten devleti geliştirme ve genişletme gayretleri içindeydi ve bu teklife tamamen kayıtsız kalmadı. Ve Cenovalı bu İtalyan keferesini huzurundan defettirmedi tabii ki. Osmanlı Devleti İpek yolunun bir ön karakolu vaziyetindeydi. İpek, baharat, cam ve porselen eşya, efendim çini el işleri, halılar, kilimler, kumaşlar ve esirler vesaire, böyle Asya'nın zengin ülkelerinden efendim gelen eserler, karanlıklar, karışıklıklar ve cehalet içindeki Avrupa'ya hep Anadolu ve Trakya yoluyla aktarılmaktaydı. Avrupa daha şarkı tanımadan önce Türkler çeşitli sülale ve boylarla bütün Asya'ya hakim olmuşlardı. Sayısız devletler ve imparatorluklar kurmuşlardı. Dünya ticaretini ellerinde bulundurmaya çalışmışlardı. Bu yüzden Avrupa'nın Marco Polo'nun o fantastik gezi hikayelerinden etkilenerek İpek yolunu aramaya gösterdiği çabalar medeni Osmanlı'yı fazlaca ilgilendirmemekteydi. Uzak ve bilinmeyen yollar kat ederek doğuya, Çin, Hint, Seyran, Hindiçin ve Doğu Hint adalarına ulaşmanın oraları iyi tanıyan Asya kökenli Türkler için bir değeri yoktu. Yeni gemilerle ve yeni gemicilerle bilineni aramanın bir macera olduğunu saray erkanı iyi biliyordu ve bir sergüzeşçiye, bir maceracıya bu yolda imkan tanımayı ve yardımı pek de lüzumlu bulmamaktaydı. Fakat bütün bunlar bu açık göz maceracının hareketlerine hiç ehemmiyet verilmediği, kendisinin yakından takip ve kontrol edilmediği manasında taşımamaktaydı tabii ki. Türklerin bir talepkar pazarı kaybetmeye hiç mi hiç niyetleri yoktu. Bu yüzden Kolomb'un başarıya ulaşması halinde onun yanında zeki, bilgili bir veya birkaç Türk denizcisinin bulunmasını sağlamak için bir takım taktiklere elbette başvurulmuştu. Üstad tarihçi İbrahim Hakkı Konyalı, 6 Mart 1935 gün ve 101 sayılı 7 gün dergisinin 7. sayfasında Arif Molla adlı bir müverrihimizin, tarihçimizin menakıbnamesindeki Kolon adlı hükemadan bir Frenk İstanbul'a geldi ifadesine değinerek Kristof Kolomb'un İstanbul'u ziyaret ettiğini bizlere nakletmektedir. Nasıl olmuş bu Kolon adındaki hükemadan bir Frenk'in İstanbul'a gelişi? Ilık bir bahar sabahı, Kadırga Limanı'nı küçük bir Portekiz karavelası selamlıyor. İçinden karaya bir sandal iniyor. Bu sandalın içine bir Portekiz Frenk'i var. Bu Frenk, Türk hükümdarı Sultan Bayezid'le görüşüyor. Sultan, Kolomb'a ne istiyorsunuz diyor. Yoksa diyor Endülüs Müslümanlarına zulüm yapan İspanyolların diyor planlarını mı çaldınız diyor. Bize söyleyeceğiniz sır nedir diye soruyor padişah. Misafir de böyle titreyen, yalvaran bir sesle cevap veriyor. Hayır muhteşem hükümdar diyor. İşittim ve öğrendim ki bugün Türkler dünyanın hakimiyetini ellerinde tutuyorlar. Dünyanın en zengin, en geniş yerlerinde hükmünüz yürüyor. Sen dünyanın en zengin, en kuvvetli hükümdarısın. Endülüs medreselerinden kalma eski kitapları karıştırdım. Floransalı seyyah Marco Polo'nun notlarını tetkik ettim. Toscanelli'nin haritaları üzerinde çalıştım. Dünyanın yuvarlak olduğuna inandım. Atlas Okyanusu'nun batısındaki zengin topraklara gidebilmek için sizden yardım istiyorum. Bana birkaç gemiyle 40-50 tayfa verin sizin bayrağınızı ve adınızı o topraklara götüreceğim. Size gemiler dolusu altın getireceğim diyor. Evet, Christoph Kolomb İstanbul'a gelmişti sevgili dinleyiciler. Fakat umduğunu bulamadığı için kimseye bir şey söyleyemedi. Çünkü mutasip Engizisyon papazlarının yaktıkları insanların yeşil alevleri onun gözleri önünde yükseliyordu. Bilmekteyiz ki Avrupa'da Katolik, Protestan, Teslise inanan, Teslis dışı ve benzeri din savaşlarının yıllarca alabildiğine geniş bir sahaya yayılmıştı. Milyonlarca insan Engizisyon işkenceleriyle, hatta kazıklanarak, yakılarak, işkence edilerek imha edilmişti. Bu çağda, böyle bir çağda bir taraftan Asya ve Afrika, diğer taraftan Avrupa'ya doğru yayılmaya yüz tutmuş, efendim saldırgan Haçlı Hristiyan sürülerini sayısız defalar mağlup etmiş, hüsrana uğratmış bir Müslüman ülkesinde saraya kabul edilmesi, onlardan yardım beklemesi, onların hizmetinde gayret göstermesi muhtemelen Christoph Kolomb için Engizisyonca yakılarak ölüm olacağı muhakkaktı. Bu yüzden Kolomb'un bu kısmen neticelendirilmemiş ziyaretini fazla duyurmamaya çalışmış olması çok tabiidir. Sevgili dinleyiciler, Christoph Kolomb bilahare İspanya'da kral ve kraliçe tarafından kabul, yardım ve itibar gördü. Emrine 3 gemi tahsis edildi. 30 Ağustos 1492'de yola çıkan karavelalardan 100 tonluk amiral gemisi Santa Maria'da, 39,5 tonluk Pinta'da, 26,5 tonluk Nina'da 22 mürettebat bulunmaktaydı. Bunların büyük bir kısmı İspanyoldu sevgili dinleyiciler. 2-3 kişinin ise milliyeti bilinmemektedir. 15. asrın sonlarına doğru Endülüs Emevi Devleti İspanya tarafından devamlı taciz edilmekteydi. Müslümanları İberik Yarımadası'ndan kovmak için hücum ve çatışmaları yoğunlaştırmıştı İspanyollar. Ve ele geçirdikleri bölgelerdeki camileri, sarayları, medreseleri ve bütün ilim yuvalarını yakıp, yıkıp yerle bir etmekte, insanları öldürmekteydi. Müslümanlara yapılan eziyet ve işkence o kadar artmıştı ki, bundan kurtulabilmek için Beni Ahmer hükümdarı Mevlan Hasan, 1486'da Osmanlı padişahından yardım istemek gereği duymuştu. Kemal Reis, kardeşinin çocuğu Piri Reis ile beraber sarayın emriyle çok acele denize açılıp İspanya'ya vardı. Ve Leventleriyle beraber ülke içerilerine kadar girerek hadiselere, savaşlara katıldı. Bu hareketiyle pek çok Müslümanı Katolik İspanyolların zulmünden kurtarıp Afrika sahillerine ve Osmanlı topraklarına varabilmesini sağladı. Harpler müddetince iki taraftan da zayiat ve esir verilmişti sevgili dinleyiciler. İşte Christoph Kolomb'un sefere çıkarken tayfalarını azat edilmiş mahkum ve esirlerden seçtiğini biliyoruz. Bundan Kemal Reis'in bazı tayfalarının bu Kolomb'un gemilerinde forsa veya başka hizmetlerde bir Hristiyan zannedilerek vazifelendirildiği, hatta Amerika'nın keşfinde açık rolleri bulunduğu muhtelif kaynaklarda geçmektedir. Kemal Reis'in kardeşinin oğlu Mehmet Muhittin, yani Piri Reis, amcasıyla beraber Akdeniz'de ve açık denizlerde korsanlık yapmıştır. Bu korsanlık deyince hemen aklınıza 18. asırda Antil Adaları'ndaki o bir gözü siyah bantla kapalı, bir ayağı aksak haydut anlamayın. Korsan, daha önceki programlarda da söylemiştik. Korsan Osmanlı Bahriyesi'nde akıncı sınıfının karşılığını tutan bir sınıftır, askeri sınıftır. Haydut değildir. Öncü kuvvet gibi, avcı kuvveti gibi bir fonksiyon icra eder. İşte bu sıralarda sevgili dinleyiciler, Kolomb'un 3. Amerika seferinden dönen gemilerden biri mürettebatı ve diğer araç gereçleriyle beraber zapt edilmişti. Gemide Christoph Kolomb'un bütün seferlerine iştirak eden ve Amerika kıtasında karayı ilk defa gören Rodrigo de Triana adında üstün vasıflı bir denizci de bulunmaktaydı. Evet, bu gemici ve Kolomb'un gemisindeki başkaca Türk gemiciler hakkında çeşitli yazarlar çeşitli bilgiler veriyor sevgili dinleyiciler. Diyor ki bu yazarlar, hapishaneden çıkarılan 3 Müslüman tayfa güvenilir birer mürettebat idiler diyor. Ve Kolomb'la beraber 3 Amerika seyahatine de iştirak etmişlerdir diyor. Yine başka bir tarihçi, gemide müebbet hapse mahkum 3 yabancı forsa vardı ve bunların Türk olduğu bilinmektedir diyor. Yine Kristof Kolomb'un bizzat kendi ağzından daha sonra Rodrigo adlı şahıs adi bir tayfa değildi. Müslüman Bahriyesi'ne mensup bir gemi süvarisiydi diyor. Şimdi Müslüman Bahriyesi'ne mensup dedi mi bir kere buradan iki netice çıkıyor. O zamanlar Avrupalılar Türklere Müslüman derlerdi. Demek ki bu Türk Bahriyesi'ne mensup. Bu sözümüzü kuvvetlendiren bir başka söz de var. O tarihlerde Müslümanlar arasında muntazam bir Bahriye teşkilatı ancak Osmanlı Türklerinde vardı. Yine Kolomb diyor ki bu Rodrigo gizli din ve nam taşıyordu diyor. Gemilerinde bunu benden başka kimse bilmiyordu diyor. Bu yüzden yeni dünyanın keşif şerefini ve mükafatını resmen karayı ilk gören bu Müslümana vermek istemedim. Onun için mükafat olan 5000 maravadisi bu Rodrigo'ya vermedim diyor. Bizzat kendi ağzından. Evet. Bu Rodrigo'nun Kristof Kolomb'a intisabı da çok değişik açılardan ele alınmıştır sevgili dinleyiciler. Kristof Kolomb yol hazırlıklarına başladığı sırada kraliçe tarafından affedilerek Kolomb'un hizmetine bir takım suçlular verilmişti. Bu suçluların dışında sözleri, halleri, hareketleriyle karşısındakilere tesir edebilen bir şahıs da bu Kolomb'un komisyon sekreterine müracaat etmişti. Bu sefere bizzat iştirak etmek arzusunda olduğunu bildirmişti. Amiralle bizzat konuşmak istediğini ısrarla talep etmişti. İşte bunun üzerine Rodrigo adındaki bu şahıs Kolomb'la uzun süre baş başa görüştü. Bu görüşmeden sonra Kolomb'un memnuniyet ifade eden bir yüzle kameradan çıktığına ve daha sonra da bu kişiyi arkadaş ve emir eri edindiğine şahit olunmuştu. Seyahat sırasında karalar uzun süre görünmedi ve tayfalar isyana kalkıştı. İşte bu en buhranlı günlerde bile Rodrigo neşesini kaybetmedi, isyan hadiselerine karışmadı ve karaların muhakkak görüneceğini ısrarla ifade etti. Hele tek başına çevresinde etkileyici, baskılı ve otoriter bir hava meydana getirdi. Bu da onun gelişi güzel bir tayfa olmadığını bilakis mükemmel, soğukkanlı, efendim ikna edici, vasıflı bir gemici olduğunu açıkça gösteriyor. İsyan olayları sırasında Kolomb'un kamerasına girerek coğrafik meridyen tayini hususunda akıl verdiği ve orijinal yeni teminatlarıyla da tayfaların üzerinde tesirli olduğu gözden kaçmamıştı. Sevgili dinleyiciler, meşhur Osmanlı denizcisi ve bilim adamı Piri Reis'in akla durgunluk veren haritalarının hazırlanmasında çok büyük yardımları bulunan ve kendisinden Kemal Reis'in kulu şeklinde söz edilen ve ayrıca Kolomb'un 3 seferine de iştirak ederek Amerika kıtasını yani San Salvador'u ilk defa görüp haber veren efendim bu Rodrigo de Triana'nın affa uğrayan cezalı mahkumlar gibi Kolomb'un hizmetine girmediği bilakis Kemal Reis'in hizmetinde İspanya'ya istihbarat ajanı olarak gönderildiği muhakkaktır. Rodrigo, Kolomb'dan daha önce bir maceraya atılarak Amerika ve çevresini dolaşmamış ve bölgenin paralellerini, meridyenlerini bilmemiş olsaydı, isyan sırasında Kolomb'a 3 gün sonra kara görünecektir şeklinde bir ifadede bulunup onun tayfaları ikna etmesine yardımcı olamazdı. Rodrigo Müstahar adlı Türk'le birkaç arkadaşının Kristof Kolomb'un Osmanlı Sarayı'nı ziyaretinde Sultan II. Bayezid tarafından gelecekte görev almak üzere onun emirlerine verilmiş olması da mümkündür sevgili dinleyiciler. Osmanlı Padişahı her ne kadar Kristof Kolomb'a bir sefer hazırlatmamışsa da herhangi bir ülkeden gemi ve tayfa tedariki için kararlı bu Cenovalı İtalyanın harekete geçtiğinde seferlerinde görev alacak ve efendim Atlas Okyanusu'yla uzak denizleri iyi bilen birkaç denizciyi yanına almasını istemiş olabilirdi. Tabii kendisini başarılı göstermek isteyen Kolomb için Müslüman da olsa bunları geri çevirmesi söz konusu olamazdı. Buna bir maddi yardımı da ekleyebiliriz padişah tarafından. Ayrıca Christoph Kolomb ile bu Rodrigo'nun İspanya'da hususi olarak görüşmesi ve Kolomb'un Rodrigo'yu seferine kabulü bu Müslüman Türk'ün geri çevrilemeyecek bir makamdan takdim edildiğini ortaya koymaktadır. 1492 yılının 12 Ekim'inde sabaha karşı saat 2 sularında Pinta'nın güverdesindeki Rasat mahallinde hiç uyumadan karaların görünmesini bekleyen Türk denizcisi Rodrigo de Triana'nın ay ışığında bir kayalığın parlamasını görerek kara kara diye bağırması üzerine gemi kaptanı Pinzon uyanmış, bir silah patlatmış ve gemisini Kolomb'un bulunduğu amiral gemisi Santa Maria'ya yaklaştırmıştı. Bu sırada Kolomb dışarı fırladı. Pinzon'a karayı buldunuz, size müjdeler olsun dedi. Sevgili kraliçemizin kara parçasını ilk görene verilmesi için bana tevdi ettiği 5000 maravedis sizin hakkınızdır. Sizi tebrik ederim demişti. Görülen kara parçası Amerika yerlilerinin Guanahani, Watling yani adasıydı. Christoph Kolomb buraya çıktığında buraya San Salvador adını verdi. Arkasından Küba, Haiti adalarıyla bazı küçük adalar keşfedilerek canlı cansız yüklerle beraber İspanya'ya, Palos limanına dönüldü. Sevgili dinleyiciler, Batılılar Marco Polo'nun yarı hayal, yarı gerçek abartmalı seyahat notlarından esrarlı şarkı öğrenmeye çalıştıkları 13. yüzyıldan binlerce yıl önceki çağlarda Orta Asya'nın mümbit topraklarının ve bitki örtüsünün günden güne çoğalan insanlarca insafsızca kullanılması ve kuraklıklar mevcut nüfusu besleyememişti. Ve atalarımız batıya, kuzeye, güneye ve doğuya doğru sistemli bir şekilde dağılmışlardı. Bu ara yukarıya gidenler Kamçatka ve Bering Boğazı yoluyla Amerika kıtasına geçerek bu iptidai ve kültürsüz topluluklara yeni medeniyetler götürmüşlerdi. Amerika kıtasında yapılan arkeolojik kazılarda çıkan eserlere bakıldığında Amerika eski medeniyetleri, sanatı, el sanatları, konuşma diliyle Orta Asya ve Uygur, Türk sanatı, el sanatları ve dili arasında büyük benzerlikler bulunmaktadır. Bugün çoğu Meksika, Peru, Orta ve Güney Amerika'da bulunmuş heykellerde Alp, Turanoid, Türk tipi ve hususiyetleri, halılarda, kilimlerde, battaniyelerdeki motifler Türk sanatı motiflerinin benzerleri, konuşma dilinde ise Türkçe köklü kelimelerin varlığı açıkça görülüyor. Bu konuda açıklama yapanlar, araştırma yapanlar çok. Ve özet olarak Kızılderililer Türktür deniyor. Elbette ki böyle basit bir neticeye varmak mümkün değil. Kızılderililere Türk demek ilmi değil. Ama şurası bir gerçek ki Orta Asya'dan binlerce yıl önce bu Bering Boğazı üzerinden Amerika'ya geçen topluluklar olmuş. Bu topluluklar ise Orta Asya'nın yerli halklarından Türk-Moğol asıllı topluluklardır. Bunların Kızılderililerle karıştığı ve Kızılderililer içinde yaşadığı ve hiç değilse Kızılderilileri etkilediği İnkar edilmez bir hakikat. Öyle Kızılderili kabileleri var ki tamamen bir Türk kabilesi hususiyeti göstermektedir. Ama öyle kabileler vardır ki bunlar da ufak tefek Orta Asyalı toplulukların tesirleri var. Demek ki böyle kesin olarak Kızılderililer Türktür demek mümkün değil. Ama Kızılderililerin gerek sanatında, gerek dilinde, gerek dinlerinde Orta Asya topluluklarının tesiri, ki bu da Türk topluluklarıdır, bunların tesiri yadırganmayacak derecede. Hatta bazen televizyonda Peru'da bir Kızılderililerin satış yaptığı bir pazarı gösteriyor. Aynı pazara, aynı mimikler, aynı işaretler, aynı kıyafetlerle Orta Anadolu'da bir kasabada da rastlamanız mümkün. Hakikaten insan tiplerindeki benzerlik bile insanı bugün hayrete düşürüyor. ...14. ve 15. asırlar arasında Avrupalıların coğrafya bilgisi yok denecek kadar azdı sevgili dinleyiciler. Ve Türkler kadar dünyayı tanıyan millet mevcut değildi. Türk deniz akıncıları denizlerde arz, tul yani paralel, meridyen ve semt tespitlerini, pusula kullanmayı, mil ve mesafe hesaplarını, harita yapımını, hatta Kanarya Adaları'nın meridyen başlangıcı olduğunu açıklıkla bilmekteydiler. Bugün Batı arşivleri gereğiyle ve titizlikle incelenmediği için Türk denizcilerinin Atlas Okyanusu ve Kuzey Denizi tarihi yazılamamıştır. Böyle olduğu halde Türklerin Akdeniz'in dışına çıkarak İngiltere, İrlanda, Hollanda, Danimarka sahil şehirlerini vurdukları, korsan gemilerinin yolları kestikleri biliniyor. İngiliz kaynakları 1585 yılında Büyük Murat Reis'in Atlantik Okyanusu'na açıldığını, 1616-1627 yılları arasında ise başka bir Murat Reis'in filosuyla beraber Vikinglerin İzlanda adasını vurarak esir kaçırdıklarını ve Atlas Okyanusu'nun engin derinliklerine doğru açıldıklarını bildiriyorlar. Kemal Reis, Rodrigo, Piri Reis ve başkaca pek çok reislerin hangi ülkelere, hangi denizlere, hangi sahillere uzandıklarını kaynaklarımız gereğiyle veremiyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi vakanüslerimiz bu hususları önemseyip kayıt düşürmemişler veya birkaç kelimeyle geçmişler. Ama batı kaynakları daha fazla malzemeyle dop dolu sevgili dinleyiciler. Mesela bugün Antiller'de Jamaika'ya bağlı Turks and Caicos adaları var. Bunların Türk deniz korsanlarının küçük fakat önemli bir kışlık ve kalafat üssü olduğu açıkça söylenmektedir. Evet sevgili dinleyiciler, böylece bir Sinaraltı programının da sonuna geldik. Zaman ayırdığınız ve bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Ayrıca bir başka programda önümüzdeki hafta bulunmak üzere hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın. Thank you.